Ayrım 5.
3. Bölüm İlk Deneme.
23 Kasım 2012 Saat 22.17 New York. 6. hol mü? Son yapılan. Hasar ne boyutta? Kadının tek eli şarap kadehiyle oynuyor, diğer eli ise karşısındaki adamı daha rahat seyredebilmesi için çenesinin altından başını destekliyordu. Adam telefonla konuşuyordu. Ciddileşmiş, biraz sinirlenmiş gibiydi. Hareket ederken kadının üzerinde durmayan gözleri şimdi biraz kısılmış ve her zamankinden de delice olmuşlardı. Angelina aşkını coşkuyla hissediyordu. Karşıdakini dinleyip tekrar konuştu Luca Weber kimliğindeki Koray. Bu son tarihi geciktirecek, ölü sayısı belli mi? 12? Ailelerine ulaşın, teselli olduklarından emin olun. Hasarı giderme işlemini derhal başlatın. 2 gün sonra oradayım, her şeyi ilk elden göreceğim. Telefonu kapattı, Angelina soran gözlerle ona bakıyordu. Yeni tesisin inşaatında bir bölüm çökmüş. Oh, çok üzgünüm. Bunu konuşmayalım lütfen, sadece bir tek günümüz var. Elbette. Sevgilisinin bahsettiği yeni tesisin toprağın biraz altında olduğundan haberi olmayan Angelina neyi konuşabileceklerini düşünmeye başladı. Bu adama gittikçe daha büyük bir tutkuyla bağlanıyordu. Uzatmaya başladığı saçıyla daha da yakıcı olmuştu Luca Weber. Bazen içini varlığını bile bilmediği kadınlara karşı bir kıskançlık dolduruyordu. Onunla konuşma, dokunma ihtimali olan tüm kadınlara karşı. Yavaş yavaş şarap başını döndürmeye başlamıştı, öylesine konuştu. İştahsızsın bugün. Düşünceliyim, konuşmayalım diyen bendim ama konuşmamak mümkün değil sanırım. Gördüğün gibi bizim işler sizinkiler kadar iyi gitmiyor. Hadi ama, ismi Konneger olan bir şirketin işleri ne kadar kötü gidebilir ki diye güldü. Konneger kelimesini bastıra bastıra ağzı dolu dolu söylemişti. Şu isme baksana nasıl da güçlü. Tamam ben de Alman asıllıyım ama bu dil gerçekten çok komik Luca. Sizin bulduğunuz Çin ordusu gibi bir müşteri bulamazsak bu isim bile pek işimize yaramayacak. Başını tekrar duymak ister gibi yana eğip güldü Angelina. Çin ordusu mu? Öyle dememiş miydin? Öyle mi demiştim? Öyle dediği falan yoktu. Kızıl Şaman bunu ondan duymak istiyordu ve artık zamanı da gelmişti. 4. şarabı yuvarlamıştı Angelina. Fazla üstelemeden ılımlı bir şekilde devam etti. Orta Asya'nın en büyük mafya patronu. Öyle hatırlıyorum, önemli değil. Hayır hayır, bir dakika. Sana cihazların ve kimyasalların Çin ordusuna satıldığını söyledim mi gerçekten? Sevgilim, söylemesen bunu nasıl bilebilirim? Saçlarını hafifçe savurup elini şakağına götürdü Angelina. Sarhoş olmak üzereydi. Yaptığı hatanın büyüklüğünü fark edebiliyor ama normalde yaşaması gereken endişenin aksine hiçbir şey hissetmiyordu. Sadece bir şeyler hissediyor olması gerektiğinin azıcık farkındaydı. Eli şakağında güldü. İnanamıyorum, bu gizli bir bilgiydi biliyor musun? Luca Weber kimliğindeki Koray aşağılayarak yüzünü buruşturdu. Gizli mi? Aman tanrım, ne yapacağız şimdi? Dalga geçme, gerçekten gizliydi. Bir sürahideki su gibi kıvrılıyordu Angelina'nın vücudu. Demek ki artık benden gizlemeye gerek olmadığına karar vermişsin. Bana kalsa senden hiçbir şeyi gizlemezdim. Ama bu Bates & Myers, Çin'in en son teknoloji tıbbi cihazlar ve düşük sıcaklıklı, yüksek yoğunluklu, alçak zımbırtılı, gizli kimyasal sağlayıcısı. Bu sarhoş haliyle şirketiyle alay ederken kendini güçlü hissediyor ve gerçekten eğleniyordu. Gizli, senden gizliyorum işte. Dışarıdan gelen sesle ikisi de irkildi. Kalın bir erkek sesiydi bu. Angelina, seni görmek ne güzel. Angelina doğruldu. Morgan, seni görmek de öyle. Merhaba Sue. 2010'da Angelina'yı Çinlilere karşı yüzüstü bırakan Morgan'la aynı Morgan'dı bu. 60'lı yaşlarına yaklaşan bir adamdı. Kısa boyluydu. Boynu normalden biraz kısaydı ve bu bazı açılardan kambur gibi görünmesine neden oluyordu. Yanında oldukça çekici genç bir kadın vardı. Bu karısı Sue'ydu. Morgan, Bates & Myers'ın araştırma geliştirme bölümünün genel müdürüydü. Ders vermeyi bırakmış Berkeley'de yayınlarına devam eden bir profesördü. Angelina sevgilisini onlara tanıttı. Sue bakışlarını merakla ve tartan bir edayla Koray'a yönelmesini önleyememişti. Profesör Morgan, Bay Weber'le tanışmaktan duyduğu memnuniyeti nezaketle belirttikten sonra arkadaşı Angelina'ya şakayla sordu. ''Neyi gizliyordun bakalım Bay Weber'den?'' Angelina'nın şaşkın bakışları üzerine Sue Morgan'ı dürttü. Adam hemen özür dileyerek konuyu kapattı. Alelacele birbirlerine iyi akşamlar dilediler. Oh, iyi ki Sue vardı. Weber gülümsemekle yetindi. Senin de biraz daha ilgili gibi görünüyordu aslında. Saçmalama. Onlar gelmeden sana bir şey söylemek üzereydim. Şimdi mutlaka söyleyeceğim. Seni seviyorum. Haydi gidelim artık. Sen söylemeyecek misin? Tamam, ben de seni seviyorum. Angelina bunu kabul etmedi ve bir süre daha nazlanmaya devam etti. Koray seni seviyorum bunu ona kabul ettirebildiğinde ileride çok işine yarayacak bir hamle yapmıştı. Bunu unutma, sırf senin istediğin gibi olmadı diye 20 kere seni seviyorum dedim. Ah, seni seviyorum. Kollarını adama dolamaya çalışıyordu. Koray bu şık restoranda böyle görünmekten utanmış Alman iş adamı rolünü çok iyi oynadı. İkili 15 dakika içinde otele varmıştı. Bugün görüşme şansını yakaladıkları o ender günlerden biriydi. Görünüşe göre Luca Weber'in de Angelina Drew Mayer'in de başka sevgilisi yoktu. 2 yılı aşkın bir süredir birlikteydiler ve bu süre içinde toplam ancak 10 günü beraber geçirebilmişlerdi. Angelina sık sık Çin'e seyahat ediyordu. Asıl evi ve rutin hayatı New York'taydı. Luca Weber'in ise sabit bir evi yoktu. Bir gün Almanya'daydı, ertesi gün Fransa'da, sonra aniden Meksika'da. Tek şansları Weber'in New York ve Çin'de de işlerinin olmasıydı. Şimdiye kadar hep Çin'de görüşmüşlerdi. Bu Amerika'daki ilk birliktelikleriydi. Odanın kapısı kapanır kapanmaz sevgilisinin kollarına bıraktı kendini Angelina. Uzun bir sevişmenin ardından ikisi de tavana bakıyordu. Uyumaya niyetli değillerdi. Angelina sevgilisini görmeyeli 2 aydan fazla olmuştu. Bir bu kadar daha göremeyeceği de kesindi. Böyle bir gecede uyuması mümkün değildi. Kızıl şamanınsa bu kadının bedeninden istediği hiçbir şey yoktu. Luca Weber kimliğini tam olarak giydiğinde bile böyle bir şey istemesi mümkün olmuyordu. O bu tip istekleri Orta Asya dolunayının altında, bozkır tepelerinde üzerinden çıkarmış, kirli çamaşır maşçasına fırlatıp atmıştı. Ayla aydınlanmış, ışıkla yürümüştü o. Bambaşka bir gücün temsilcisiydi artık. Başka bir misyonla doğmuştu ayinlerinden. Bu misyonun sonlanması yakındı. Bunu biliyor, başarıyla sonlanması için hiçbir fedakarlıktan ve mücadeleden çekinmiyordu. Yatakta yan dönüp Angelina'nın belini kavradı. Burnunu kadının boynuna gömüp onu kokladı, hafifçe öptü. Kadının elleri de çocuksu bir sarılmayla onun omzuna uzanmıştı. Koray burnunu hafifçe kaldırıp kadının boynuna doğru konuştu. ''Şirkette yaptığın iş gerçekten gizli mi? Bu da nereden çıktı şimdi?'' Her gün gizli işlerle uğraşan insanlarla karşılaşmıyorum. Her gün sevgilimin gizli bilgiler taşıyan önemli biri olduğunu öğrenmiyorum. Angelina güldü. Gizli bilgiler taşıyan önemli biri mi? Saçmalama. Gizli olan benim işim değil, satış gizli. Koray yatakta hafifçe geriye çekilip kadını omzundan tuttu. Gerçekten ne satıyorsunuz onlara? Luca sevgilim, bu gece bunu konuşmak zorunda mıyız? Şaşırmış gibi çocukça kahkaha attı. İnanamıyorum, gerçekten benden gizliyorsun. Kahkahasını ustalıkla buruk bir şaşkınlık gülümsemesine dönüştürdü. Yazıklar olsun diyordu parlayan gözleri Angelina'ya. Saçmalama, senden hiçbir şey gizlediğim yok. Sadece saçma iş meselesini bu yatakta seninleyken konuşmak istemiyorum. Bak, seni anlayabiliyorum. Çok fazla görüşmüyoruz ve birbirimize gerektiği kadar yakın değiliz. Bu yüzden bana güvenmiyorsun. Bu da işinle ilgili bir şey ve söylemek istemiyorsun. Eğer bana bu sırrı söylemenin mümkün olmadığını söylersen seni anlarım. Ama bahanelerle uğraşman, beni rahatsız eden bu. Angelina bu konuşmanın başlarında sevgilisine sokulup onu öpücüklerle susturmaya çalışmıştı. Ama şimdi o da geri çekilmişti. Yatakta aralarında bir boşluk vardı. Beni böyle bir şeyle suçladığına inanamıyorum. Ben sana tüm sevgimi veriyorum. Sen aptal bir şirket ve onun saçma sapan, bizle hiçbir ilgisi olmayan işleri yüzünden gecemizi mahvetmeyi göze alıyorsun. Bu geceyi mahvetmek isteyen son kişi benim. Koray konuşmanın istediği gibi gelişmediğini fark ediyordu. Bir yerlerde bir hata yapmış olmalıydı. Bundan bir şekilde kurtulması gerekiyordu. Luca Weber'in konuşmasına izin verdi. Öylesine çocuksu bir meraktı benimki. Senin ciddiye aldığını görünce iyice merak ettim. Bana olan güvensizliğin beni biraz üzdü, bunu kabul ediyorum. Ama dediğim gibi bununla başa çıkabilirim. Beni asıl üzen senin beni kandırmaya çalışman, bana bir çocukmuşum gibi davranman. Belki de orada sana defalarca seni seviyorum diyecek kadar çocuksu olduğum için böyle bir yanılgıya kapıldığına özür dilerim. Angelina bu gecenin böyle sürmesine izin verirse ileriki günlerde kendine lanetler okuyacağını biliyordu. Bu konuşma aklından hiç çıkmayacak, hayatının en mutlu saatlerinden birkaçı olabilecek olan saatleri nasıl harcadığını düşünüp çıldıracaktı. Gözünü kapadı ve Luca Weber'in şaşkın bakışlarının hemen altında bekleyen kızıl şamana ait kurt bakışların farkında bile olmadan sayıp dökmeye başladı. Bates & Myers tıbbi cihazlar ve yüksek teknoloji kimyasal ürünler üretiyor. 2009'da Gainford Company'nin petrollerini İran'dan sağlayan birçok Çin şirketiyle anlaşma sağlaması üzerine bize de Çin yolu açılmış oldu. Aynı yıl benim de katıldığım birçok görüşme gerçekleştirildi. Çin hükümetine bağlı bir teknoloji enstitüsü ve Bates & Myers arasında. 3 yıldır çeşitli cihaz ve kimyasalları Zhongqing adasına benim teslimat sorumluluğunda naklediyoruz. Ödemeleri doğrudan hükümet yapıyor. Niye gizli olduğunu bilmiyorum ama tahmin etmek çok zor değil. Askeri bir araştırma enstitüsü bu. Ama Amerika onları destekliyor ve ben de rahat rahat işimi yapıyorum. Mutluyum, seni seviyorum. Weber kahkahalar atarak üzerine gelen kadını kaldırdı. Dur dur deli seni. Angelina kurbanlık koyun gibi bakıyordu. Özür dilerim Luca, lütfen, lütfen, lütfen. Birbirlerine sarıldılar. Kızıl şamanın işine yarayan tek bir bilgi vardı burada. Zhongqing adası. Bu bilginin karşılığını sabaha kadar istedi genç kadın. 11 Aralık 2012 saat 17.40 Afsariye yakınları, kırsal alan İran. İlk deneme saldırısı Kanada'da değil İran'da olacaktı. Profesör Ma Yuen saldırı hakkındaki tüm verileri yerinde gözlemlemek üzere diğerleriyle birlikte İran'a gitmişti. Tahran'a güneydoğudan yaklaşmakta olan aracın içinde sürücüyle birlikte 4 silahlı adam ve kucağında bilgisayarıyla Profesör Ma Yuen vardı. Arazi arabasının ilerlemekte olduğu yolu çorak topraklar ve tek tük ağaçlar çevreliyordu. Bazen yolun kenarında birkaç baraka görünüyordu. Zaman zaman barakalar sıklaşıyordu. Barakalar arasından tarlaları görmek mümkündü. Yol bomboştu. Ne arkalarında ya da önlerinde bir araba vardı, ne de karşıdan herhangi bir araç geliyordu. Yoldaki yükseltiyi çıktılar ve 500 metre kadar ileride yola barikat kurulduğunu gördüler. Bir adam barikatın önünde kırmızı bayrak sallıyordu. Sürücü dışında 3 adam silahlarını hazırladı. Profesör sakin olmalarını söyledi ama yine de silahlarını hazır tutmalarında yarar vardı. Sürücü aracı çalışır durumda bıraktı. Bayrağı sallayan adam çekik gözlüydü. Barikatın arkasından çıkan diğer ikisi de öyle. Adam bayrak bacağının yanındayken aracın penceresine yaklaştı ve anlamadıkları bir dilde bir şeyler söyledi. Çinli sürücü bir dilsiz gibi anlamadığını işaret ederken kısa bir sürede camdan içeri bir namlu sokulup sürücü başından vuruldu. Adam aynı hızla arabanın yanında kaybolmuştu. İçeride profesör bilgisayarını başına siper edip eğilirken diğer 3 kişi boş pencereden ateş ettiler ve arabanın dışına fırladılar. Barikatın arkasındakiler arabayı taramaya başlamıştı. İçeride arka koltuğa yatmış profesörden başka sadece sürücünün cesedi kalmıştı. Profesör Yuen arka koltuktan bagajı açılan bölmeyi kaldırmaya çalışıyordu. 3 silahlı Çinli aracın arkasında siper almıştı. Böylece taramalardan kurtuldular. En kısa boylu olanı ani bir hareketle sol yanının üstüne yere düşecek şekilde sıçradı ve düşer düşmez silahını 3 kere ateşledi. Sürücüyü öldürdükten sonra müthiş bir hızla arabanın altına saklanmış olan adam, Çinlinin bu beklenmeyen hamlesi karşısında ancak bir mermi sıkabilmişti. O da kısa boylu Çinlinin omzunu sıyırmıştı. Şimdi profesör sayılmazsa 2-3 kalmışlardı. İki arkadaşı başlarını hafifçe uzatıp düşmanlarını görmeye çalışırken omzundan vurulan Çinli yeniden doğrulmaya çalışıyordu. Fakat görkemli sıçrayışının sonucunda bacaklarının dizden aşağıda kalan bölümü arabanın dışında kalmıştı. Çinli doğrulamadı. Birçok mermi iki bacağını da parçaladı. Bedenine bağlanmış çöp parçalarıymışçasına serbestçe hareket eden bacak kalıntılarını çekmeye çalışarak siperdeki bir asker gibi arabanın altına yattı. Ve acı içinde olmasına rağmen silahını doğrultup nişan almaya çalıştı. Diğer iki Çinli arabanın iki yanına geçmiş körleme ateş ediyordu. Arabanın altındaki 20 metre ileride gördüğü hareketle başını doğrulttu ve tıpkı kendisi gibi yatmış düşmanla göz göze geldi. İki mermi daha girdi vücuduna ama bunlar başından girmişti. Profesör telaş içinde bagaja açılan bölmeyi kaldırmayı başarmıştı sonunda. Kısa bir sessizliği yolun kenarında paytak paytak yürüyen güçsüz sokak köpeğinin havlaması bozdu. Bunu müthiş bir tarama gürültüsü izledi. Köpek bir kez daha neye uğradığını şaşırarak gülünç bir şekilde kaçmaya çalıştı. Aracın sağlam kalan arka camı da patlamıştı bu taramayla. Profesör omuzlarından yukarısını bagaja sokmuş, içerideki metal çantaya ulaşmaya çalışıyordu. Karanlıkta el yordamıyla hiçbir şey bulamıyordu. Bir fırçaya dokundu ve irkilerek çekti elini, sonra aramaya devam etti. İki Çinli birbirleriyle anlaştılar ve aynı anda arabanın arkasından başlarını çıkardılar. Soldaki dişlek olan bir el bile ateş edemeden başından vuruldu. Kafatasının içindekiler ne oldukları tahmin edilemez biçimde havaya dağıldı. Fakat diğer Çinli üç el ateş edebilmişti. Barikatın arkasına bir adam vardı ve onu indirmişti. Diğeri ise o tekrar arabanın arkasına eğilirken yanında dikiliyordu. Çinli gölgeyi fark etti ve o an suratı diğerleri gibi parçalandı. Saldırganlardan kalan tek kişi vücudunu olabildiğince geride tutarak kırık yan camdan arabanın içine baktı. Profesörün kalçası ve bacakları bir Chaplin komedisinde çömleğe girmiş bir adamınki gibi arka koltuğun üzerinde deviniyordu. Çekik gözlü adam arabanın bagaj kısmına yürüdü ve bagajı açtı. Profesörün kocaman açılmış gözleriyle karşı karşıya geldi. Ma Yuen metal çantaya yeni ulaşmıştı. Bagaj kapağının açılmasıyla içeri dolan ışığın sayesinde çantayı açtı. Karşısında kendisine doğrultulmuş bir silah olmasına rağmen çantanın içinden kapsülü çıkardı. ''Bak evlat, ne yaptığını bilmiyorsun. Bu elimde gördüğün...'' Adam tetiğe parmağıyla yavaşça asılmaya başlamıştı. Profesör çılgına dönmüştü. ''Hey, hey, anlamıyor musun beni? Bununla ikimiz de anında ölür. Sakın bir yanlış yapma.'' Oldukça bozuk bir İngilizceyle konuştu silahı doğrultmakta olan adam. ''Onu açacak kadar aptal değilsiniz, öyle değil mi profesör? Canınızdan kıymetli mi? Şimdi uslu olun ve kapsülü bana verin.'' Kendisine uzatılan ele pis bir sırıtışla karşılık verdi Ma Yuen. Kapsülü avuçlarının arasında parçalarken şunları söylüyordu. ''Bunun benim canımla bir ilgisi olduğunu da kim söylüyor? Daha çok senin gibilerin canıyla ilgilenmeyi seven bir virüs bu.'' Adam kapsülün parçalandığını fark ettiği an silahı bırakıp şeytan görmüş gibi kaçmaya başlamıştı. Adam iki adım atabilmişti ve profesörün sırıtışı da varlığını iki saniye koruyabilmişti. Biri bagaja, diğeri de bozuk toprak yola kustu ciğerini. Profesör riskli bir deney yapmış ve bu seferlik yanılmıştı. Şimdi meslektaşları düşünsündü yaptığı çalışmaları geliştirmeyi. Silah sesleri kesilince köpek yeniden sanki orada durmaya programlanmış gibi arabaların yanına yaklaştı. Canlı kalan bir tek o vardı. Görünüşe göre virüs onun gibilerin canıyla ilgilenmiyordu. Biyolojik silahın istenmeden erkene alınmış ilk denemesinin üzerinden bir saat ancak geçmişti. Dünyada iki noktada telaş hakimdi. Birisi Pekin'deydi. Diğeri ise Tahran ve Bişkek arasındaki telefon hatlarını kendine mekan bellemişti. Ron Nicor Araştırma Enstitüsü'ndekiler İran'a gönderilen grubun belirlenen noktaya ulaşmadığını haber almıştı ve bölgeye en yakın ekiplerini derhal yola çıkarmıştı. Kızılçaman'ın Tahran'da üstlenen adamları da bekledikleri haberi alamamıştı. Zaten bu saldırıya hazırlanmak için yeterince zamanları olmamıştı ve başından beri bunun endişesini taşıyorlardı. Bir şeylerin ters gideceğine dair kötü düşünceleri bir türlü kafalarından atamamışlardı. Şimdi Bişkek'teki büyük patronla konuşuyorlardı. Adamlarından herhangi birinin kimliği ortaya çıktığı anda bizimle bağlantın sona ermiş, hatta hiç var olmamış demektir. Buna uygun şekilde operasyonunu başlat. Senden aldığım ikinci telefon bu işin çözüldüğünü haber veren telefon olacak. Ya da ikinci bir telefon olmayacak. Tahran'daki mafya lideri Himmet Envari bundan sonra sadece telefonun kapandığını duydu. İranlı Envari hayatının büyük bir kısmını Çin ve İran arasında geçiriyordu. Mafya gücü Çin'e de ulaşmış, orada kendine hatırı sayılır bir yer edinmeyi başarmıştı. Fakat şimdi Kızılşaman'ı kızdırmıştı ve kendini birden önemsiz, küçük bir operasyon lideri konumunda bulmuştu. Adamlarına emirler yağdırmaya başladı. Kızılşaman'ı aramadan önce yol kesim noktasına 4 kişilik silahlı bir grup yollamıştı. Şimdi de bir grup daha göndermelerini emretti. Yanında yıllardır en büyük yardımcısı olan Ferhat şaşkın gözlerle onu izliyordu. İlk defa onu böyle ürkek ve mantıksız görüyordu. Yine de sakinleştirmek için bir şey söylememeyi tercih etti. Eğer buldularsa, eğer bizimkiler yakaladılarsa... Ferhat, buyur patron. Bir grup daha gönderelim mi? İki grup gönderdik zaten patron. İlki yakında ulaşır bile. Ulaşır değil mi Ferhat? Bize zaman vermedi biliyorsun değil mi? 4,5 saatte nasıl pusu planlayalım öyle değil mi? Haklısın patron. Ulan bittim ben. Himmet Envari sözlerinde haklı olabilirdi. Kızının düğünü için İran'a gelmişti ve belasız gündelik işlerini yaparken Kızıl Şaman'ın ani telefonuyla bu işe bulaşmıştı. 4,5 saatte Tahran'ın bilmem kaç kilometre uzağında bir yere pusu hazırlayacaktı. Bunun planlaması var ulan değil mi? Adam bulacaksın, yer bulacaksın, malzeme bulacaksın. Kolay mı gündüz vakti yolun ortasında silahlı saldırı yapmak? Envari kendi adamlarının öldüğünü ya da yakalandığını düşünmekte haklıydı. Ama Çinlilerin de öldüğünü aklına bile getirmiyordu. Birileri öldüyse birileri öldürdü demekti onun için. Bunu bilse asıl endişe etmesi gereken şeyden endişelenmeliydi. Asıl endişe etmesi gereken şey de Çinlilerin cesetleri onlardan önce bulması olasılığıydı. Habib Toyota cipi müthiş bir hızla güneye doğru sürüyordu. Arabada ondan başka Cafer, Kerim ve Ekber vardı. Bunlar Himmet Envari'nin Kızıl Şaman'a haber vermeden 15 dakika önce yola çıkardığı gruptu. Barikatın kurulduğu noktaya varmak üzereydiler. Dördü de bu emrin Envari'den üst bir noktadan geldiğini biliyordu. Ve onur yemini etmiş birer savaşçı gibi hazırlardı. Tüm kasları tetikle, sinirleri gergin, tanımsız bir nesneye karşı öfke doluydular. Barikatın bulunduğu bölgede hiçbir şey bulamayacakları da neredeyse eminlerdi. Durum oldukça açık görünüyordu. Çinliler bir şekilde Envari'nin adamlarını yenmişti. Cesetleri ve barikatı bırakıp bırakmadıkları önemli değildi. Adamlardan birini rehin almış olabilirlerdi. Rehin almasalar da cesetlerin kimliklerini tespit etmeleri zor olmazdı. Ve bundan sonrası çorap söküğü gibi gelirdi. Bu işin Kızıl Şaman'a dayandığını bulmaları ancak Envari'nin alacağı sıra dışı önlemlerle engellenebilirdi. Zaten Kızıl Şaman'ın adım adım yürüttüğü azami gizlilikle bir planı bozduktan sonra Envari'nin fazla şansı kalmazdı. Ne mafya dünyasında ne de diğer masum insanlarınkinde. Bu fikirle ulaştılar barikatın olduğu bölgeye ve gördükleriyle şaşkına döndüler. Garip bir şekilde tüm cesetler bırakılmıştı ve sadece kurşunla ölmüş gibi görünmüyorlardı. Adamlarından biri ağzından iç organları çıkmış gibi yatıyordu. Açık bagajın içinde bulunan Çinli de aynı durumdaydı. Üçü işe koyulurken Cafer patronu arayıp durumu bildirdi. 5 tane Çinli ceset var, bizimkilerin de hepsi ölmüş. 5 tane mi? Evet 5, kesin sayı. Karşıdan ses kesildi. Patronun Ferhat'a bağırdığını duydu Cafer. Ferhat, 5 tane Çinli cesedi varmış. 5 tane miydi bunlar toplam? Patron, bunu biliyor muyuz? Ne diyorsun be gerizekalı, elbette biliyoruz. Sana söylemedi mi Kızıl Şaman? Ben Kızıl Şaman'la hiç konuşmadım ki patron, sen konuştun. Bana söyledi, 5 tane miydi? Allah belasını versin, arayamam ki onu şimdi. Himmet Envari Kızıl Şaman'dan bilgi aldığı birkaç saat öncesine dönmeye çalışıyordu zihninde. Önce kafasında net bir şekilde canlandırdı onu 5 Çinli derken. Evet, bunun doğru olduğuna şüphe yoktu. Sonra bir de 6 Çinli derken canlandırdı. Bu da doğrudan yaşadığı bir anı gibi gerçek geliyordu. Allah belasını versin, telefona bağırdı tekrar. Oradaki her şeyi toplayın, arabayı da arayın, gerekli ne varsa alın. Çinli cesetlerini bırakın, sadece üstlerini arayın. Biz bizimkileri alalım, onlar kendi pisliğini temizlesin. Ya daha fazlalarsa patron? Kes sesini Ferhat, şomazlılık yapma. Envari kızının düğününe son anda yetişebilecekti. Yıllardır bu işin içindeydi ve ne isterse onu yapma lüksünü yıllar önce kazanmıştı. Fakat sonra birden Kızıl Şaman diye bir adam çıkmış, göz göre göre Asya'yı fethetmeye başlamıştı. Yarattığı korku Cengiz Han'la kıyaslanabilirdi. Adamları onun bir sözüyle ölmeye hazırdı. Envari daha ne olduğunu anlayamadan kendini Şaman'ın tarafında onun en güçlü adamlarından biri olarak bulmuştu. Bu elindekilerden daha fazlasına sahip olmasını sağlamıştı. Ama arada bir böyle sorunlar çıkabiliyordu. Envari Şaman'ın yüzünü görme şerefine nail olan birkaç patrondan biriydi. Ve onun kendisinin yarı yaşında olduğunu biliyordu. Yine çocuk gibi azarlanmaya razı oluyor, Kızıl Şaman öfkelenecek diye bir hizmetçi kız gibi telaşlanıyordu. Envari'nin 4 adamı ıssız yolda hummalı çalışmalarına başlamışlardı. Ama Çinlilerin ekibi de yola çıkalı çok olmuştu.